Ayrım 29. Yüksek Topuklar, Murat Anmungan. Sayfa 363. 23. Su yeşili, buzul pembe. Banyodan çıktığımda Tude ortada yoktu. Kaygı duymadan önce içimi bir an sevinç kapladı. Belki de beni terk edip gitmişti. Hem de sonsuza kadar. Telefonla konuşmuyordu, televizyon seyretmiyordu, tuvalette değildi. Başka nerede olabilirdi ki? Salonda, mutfakta, kendi odasında. Düşüncesi bile kötüydü ama gene de bakmadan edemedim. Benim yatak odamda bile yoktu. Seslenmek istemiyor, hangi musibet işin başındaysa orada yakalamak istiyordum onu. Sonunda yatak odamla bağlantılı giyinme odasındaki ayakkabı dolabımın önünde ayakkabılara ve hülyalara dalmış olarak buldum onu. Beni fark etmedi bile. Uzun bir duvarı boydan boya kaplayan içeriden aydınlatılmış dolabın yüzüne vuran tozanlı ışığı altında iyice uzaklara gitmiş görünüyordu. Normalde masaldaki üvey kızlardan birini oynaması gerekirken kendini kül yetisi olarak düşünüyordu herhalde. Ne yapıyorsun burada Tude dedim. Tabii ne yaptı ortadaydı ama burada benden habersiz ne işin var demeye getiriyordum kibarca. Ayakkabılarınıza bakıyordum dedi. Bayılıyorum onlara. Hiçbir evde bu kadar güzel bir şey görmedim Nermin ablacığım. İçini çekti, hislenmiş gibiydi. Arada bir hayranlık duyabileceği bir yanımı keşfediyordu da. Bu yüzden bana yeterince kızamıyor gibi bir hayıflanma sezdim halinde. Ses çıkarmadığını görünce ekleme ihtiyacı hissetti. Bana kızmadınız değil mi? Ayakkabılarımı o kadar severim. Onlarla öyle özel bir ilişkim vardır ki. Tude'nin takdiri bile beni yumuşatmaya yetti. Kızmadım dedim. Ama burası benim giyinme odam. Bakmak istediğin zaman haber ver, oldu mu Tude? İnsanın kendine ait çok özel şeyleri olabilir bu odada çünkü. Derdim kızı eğitmek değildi tabii. Konuşuyordum işte. Ayrıca Tude gibi kızların zaten her zaman o çok özel şeylerin peşinde olduklarını ve onların izini sürmeyi her şeyden çok önemsemediklerini bildikten sonra bu tür uyarıların ne yararı olurdu ki? Ayakkabı dolabımı kendim çizmiştim. Ahşap çevirmelerin eni, metal köşe bentlerin ve deri tutamakların modeli, çok hafif renklendirilmiş cam rafların kalınlığı ve dokusu, aydınlatma elemanlarının seçimi hayli zamanımı almıştı. Çok daha temel gereksinimlerim dururken kendime koskoca bir ayakkabı dolabı yaptırmıştım. En aklı başında görünen bile bir yerinden çatlıyordu işte. Gene Aysel'in bir sözü geliyor aklıma. O benim çatlak olduğumu biliyordu tabii ama su sızdırdığımı bilmiyordu derdi. Benim su sızdırdığım konu da ayakkabılar işte. Ayakkabı benim için çok önemlidir. Ne kadar mı? Ayakkabı söz konusu olduğunda normalde hiç yapmayacağım şeyleri yaparım. Bunu anlamama neden olan bir olayı her hatırladığında hala yüzüm kızarır. İş yerinden bir arkadaşım karşı taraftan İtalyan ayakkabıları satan yeni bir mağaza keşfetmiş. Çeşitleri zengin, fiyatları uygunmuş. Kendisine bir çift ayakkabı almış orada. Meraklı olduğumu bildiği için benim de mutlaka gidip görmemi istiyordu. Ayağımdakiler gerçekten çok güzeldi. Evdekilerin de çok güzel olduğunu söylüyordu. Ona gittiğim bir akşam o diğer çifte ondan habersiz rastlandığı sonucu görmüş ve görür görmez ayakkabılara vurulmuştum. O akşam hiç ses çıkarmadığım gibi ertesi gün koşa koşa gidip o ayakkabıların aynısından aldım ve ayağımda onlar olduğu halde büroya döndüm. Her şeyden habersiz havalarda ayakkabılarımı gösterdiğim arkadaşım şaşkınlığı karşısında da bu tamamen bir rastlantıymış ya da zevk benzerliğiymiş gibi yapmıştım. Ve onları uzun süre ayağımdan çıkarmadığım için kızcağız kendininkini iş yerinin dışında giymek zorunda kalmıştı. Böyle bir sinsiliği insanın hayatta başka bir konuda yapamam. Gerçekten çok utanırım. Bu örnek bilmem ki benim ayakkabı zaafım konusunda yeterince fikir veriyor mu? Ayrıca benim önü sonu bir çift ayakkabı için yaptığım şu sinsiliği yakın arkadaşlarının erkeklerini ayartmada kullanan kadınlar düşündüğümde belki bir parça bağışlanırım. Bence kadınları önce ayakkabıları ele verir. Örneğin büyük şehirlerdeki alçak ökçeli ayakkabılı kadınları görür görmez tanır, hikayelerin üç aşağı beş yukarı tahmin edersiniz. Bunlar ekonomik özgürlüğünü kazanmış, iş güç sahibi kadınlardır. Gündeliğin hayhuyunda oradan oraya koşturduklarını ayakkabıları çabuk eskir. Dolayısıyla ayakkabıların yürüyüşü kolay, kendisi rahat ve hafif olmalıdır. İstanbul gibi Yeditepe üzerine yükselen, sokakları çukur dolu bir şehirde, onca yıl kadınlara kapalı bir hayatın içinde, ayaklar üzerinde bir kadın olarak durmak, yürümek, yol almak, mücadele etmek kolay iş değildir. Yüksek topukların zarafeti, şıklığı ve çıt kıldımlığıyla olacak iş hiç değildir. Bu yüzden gündeliğe dayanıklı, koşuşturmalara elverişli alçak ökçeli ayakkabıları yeğlerler. Bir heves yüksek topuklu ayakkabı giydiklerinde ise sanki yalnızca yeni bir ayakkabı değil, başka birinin hayatını giymiş gibi yürüyüşleri acemileşir, denge tutturmakta zorlanırlar. Luna Park'ta dönme dolaba binmiş gibidirler. Yüzlerine sakar bir gülümsemeyle bir an önce o dolaptan inmek, bildikleri hayata karışmak isterler. Ayrıca hayat içindeki duruşu alçak gönüllü olan kimi kadınlar, yüksek topuklu ayakkabıların başkalarının dikkatini sivrilten yüksekliğinden rahatsız olurlar. Bunların erkek karşılıkları da kırmızı kazak giyemeyen erkeklerdir. Alçak ökçeli kadınlar akşam eve döndüklerinde ayakkabılarını çabucak çıkarmak ve bir an önce ayaklarını uzatmak isterler. Beklenmedik bir durumda hemen ayaklarını geçirip sokağa fırlayabilmelidirler. Her ne kadar özel dolap yaptıracak kadar ayakkabı düşkünüysem, yüksek topuklu şu şık gösterişli abiye olanlarına özel bir sevgim varsa da aslında ben de alçak ökçeli giyen kadınlardan sayılırım. Ötekiler benim yalnızca düşümdür. Camlı dolaplarda geleceğini bekleyen düşüm. Alçak ökçeli kadınlar birbirlerini ayakkabılarından tanır. Yürüdükleri yollarda, adımları da, yorgunlukları da, ayakkabıları da birbirine benzer. Hayata yetişirken ayakkabıları da yürüdükleri yollarda aynı yerden aşınmışlardır. Alçak ökçeli kadınların ayakkabılarından şampanya içilmez. Bunu bilerek yaşarlar ya da yaşlanırlar. Açık 37, kapalı 38 giyerler. Bir kadına yüksek topuklu ayakkabı giydiren şey çoğu kez bir erkeğin varlığıdır. Yanılıp yüksek topuklu ayakkabı giydiklerinde ise çoğu kez topuklarından biri kırılır. Kırılmış bir topuk tekinin hatırası nice kadını ayaklarına küstürmüştür. Kendimle ilgili en çok alışverişi ayakkabı konusunda yaparım. Kendime tanıdığım bir şımarıklık hakkı olarak mutsuz olduğum zamanlar gider bir çift ayakkabı daha alırım. Hayatınızda ayaklarınızı yerden kesecek bir şey olmadığını hissettiğinizde ayaklarınızı hatırlamanın en iyi yoludur bu. Evin içinde yeni ayakkabılarımla gezer, oturduğum sandalyeden, koltuktan eğilerek ya da bacaklarımı havaya dikerek uzun uzadıya onları seyreder, yakında her şeyin düzeleceğine inanmak isterim. Ayak bileklerimi kavradıkları ellerinin baş ve işaret parmaklarını bileğin etrafında birleştirir, bize çekmiş derdi halalarım. Ceylan bileği gibi ince, öyle kalın kalın değil anasınınki gibi. Büyüme yıllarımın korkularından biri ayak bileklerimin kalınlaşmasıydı. Ayakkabı zevkime güvenirim. Ayakkabı zevki olan erkeklere de. Mehmet'in ayakkabılarını hep ben seçerdim. Bu arada ayakkabı düşkünü olan bir kadını dünyada en mutlu eden şeyin erkeğini ayakkabı seçmek olduğunu hatırlatmak isterim. Mehmet'ten ayrıldıktan sonra erkek ayakkabısı duran vitrinlere uzun süre bakamadım. Ne zaman baktıysam canım yandı. Bir başka erkeğin ayağında görüp beğendiğiniz ya da vitrinde rastladığınız ayakkabıyı alacak bir erkeğiniz olmadığını bilmek insana acı verir. Ayak ayrılıkları ayrıntılar acıtır. Kadınları mahveden erkekler değil, ayrıntılardır. Ayakkabı dolabım ön camları çok hafif buzul pembe tonda, özel olarak içeriden aydınlatılmış bir dolap ve su yeşili raflarında onlarca çift ayakkabı duruyor. Dekoltesi olan yüksek topuklu ayakkabılara ise ayrı bir zaafım var. Sanki benim henüz yaşamaya hazır olmadığım bir hayatı benden habersiz yaşıyorlar. Gurbet Hanım'ın bunların tozunu almaktan sıkıldığını biliyorum. Sinan ise ayakkabı merakımdan ötürü bana Imelda Marcos diye sesleniyor. Ben de ona yeniden yorumlayarak yazdığı Kül Keçisi masalını hatırlatıyorum. Elinde ayakkabı tekiyle kapı kapı gezecek olan prensten de, ayağıma olacak ayakkabı tekinden de ümidimi kestiğim için zamanı bekletir gibi can bir muhafaza tutuyorum onları. Onları bir tek öpücüyle uyandıracak bir prensin hayaletiyle geçen gençlik yıllarının uzun süren uykusundan söz ediyorum Sinan'a. Beni anlıyor. Arkadaşlar da bunun içindir zaten. Hadi artık bakman bittiyse hazırlanmaya başlayalım Tuğde diyorum. Zaten benim de giyinmem gerekiyor. Gönülsüzce yerinden kalkıyorum. Giyinirken içeriden gelen birkaç telefon sesi duyuyorum. Gül ağacından yapılma girit işi şifoniyerimin başında elim ilkin süslü iç çamaşırlarıma gidiyorsa da durup kararsızlık geçiriyorum. Erkeklerle öyle kolay kolay beraber olmayı bilen bir kadın olmadığıma göre sürekli alıp durduğum bu süslü iç çamaşırları erkeklerden çok kendime bir vaat olsa gerek. İçimde o ipekli, danteli çamaşırların olduğunu bilmek erkekler karşısında tuhaf bir güven veriyor bana. Bir keresinde ne zamandır ilgisini çekmek isteyip de başaramadığım birinin oturduğum yerde azıcık sıyrılmış eteğimden görünen saten kombinezonumdan gözlerini alamadığını fark ettiğimde yanılmadığımı anlamıştım. Birdenbire başını kaldırıp beni yeni görüyormuş gibi alıcı gözlerle bakmış, hatta yutkunmuştu. Gene de birçok süt yenimin, kilodumun hiçbir erkeğin gözü bile değmeden eskiyip atıldığını söylemeliyim. O genç adam da kombinezonuma yutkunduğuyla kalmıştı. İç çamaşırı tek başına ancak bu kadarını becerir. İşin geri kalanı için biraz da sizin gayret göstermeniz gerekir. O kızgınlıkla kendimi ilk bulduğum kilo tüccarımın içine tıkıştırıyorum. Utanma duygusu birçok kadını gereğinden fazla kısıtlar. Bu yüzden kadınların içi gerçekleştirilmemiş eylemler ve fırsatlarla doludur. Gençliğini gönlünce yaşayamamış her kadının mazisi birkaç ciltli kayıflanma tarih eder. Onlar kendilerini hayıflanmalarla zehirler. Öldürmeyen zehirler yaşlandırır. İçindeki kadını serbest bırak der dururdu Arajman Aysel. İçimdeki kadının serbest kaldığında üzerine yalnızca bir saten kombinezonla ortalıklarda dolaşmayacağını cemin değilim. Zaman zaman Aysel'in verdiği akılları dinlemese miydim diye düşünmekten kendimi alamam. O birçok konuda olduğu gibi ilgi duyduğum erkekler konusunda da yanıldığımı düşünür. Her seferinde yanlış ağaca tırmanıyorsun güzelim derdi. Aysel içinse bütün ağaçlar doğru ağaçlardı. Bazı kadınlar için öyledir. Aysel kadınlığını asla tartışma konusu yaptırmaz. Kafası attı mı ben kaç erkeğe sırtımın çukurundan şampanya içtirtmiş kadınım diye kestirip atardı. Nedenini tahmin etmeseniz zor olmasa gerek, yanında hafif kadın sanılma korkusu yaşamadan rahat rahat iç çamaşırı alışverişine çıktığım tek arkadaşım Aysel'di. Dış görünüş aldatıcıdır derdi. Aldatıcı olmayan iç çamaşırlarıdır. Hatta o iç çamaşırların içindekilerdir. Onlar hiç yalan söylemez. Aysel bir kesinde son derece kendine güvenli, bir kaşı havada afralanıp tafralanan kapılar gibi bir adamın soyunduğunda içinden çıkan komik görünüşlü Mickey fare desenli boxer kiloda nasıl şaşırdığını anlatmıştı. Öyle kapılar gibi kılmış şarkı söylemesi boşuna değilmiş meğer. Adam alıştıra alıştıra söylüyormuş acı gerçeği. Her Mickey kadar şeyin sevimli ve şirin olduğunu kim söylemiş? Arkadaşlarım bana sık sık insanlar hakkında ön yargılı olduğumu söyler. Ben de onlara, ben o ön yargı dediğiniz şeyleri kaç yılda kazandım biliyor musunuz derim. Ama bazen bu eleştirinin etkisi altında kalır, ön yargılarımı yıkmaya kalkışırım. İnsanlar hakkında en fazla 15 dakika içinde karar veren biri olduğum halde tutar gözüme kestirdim birine bu 15 dakikadan fazlasını tanırım. Her seferinde ilk kararımda ne kadar haklı olduğumu anlar, ön yargılarımın kıymetini bilmeye karar veririm ama iş işten geçmiş, o kişi hayatıma girmiştir artık. Tude'nin Mina abla telefonda sizi istiyor Nermin ablacığım demesi de bunları hatırlıyorum. Bu kadar insan söylediğine göre elbet bir bildikleri vardır. Yıkayım artık şu ön yargılarımı diyerek yakınlık gösterdiğim, sonu başıma kalmış insanlardan biri de Mine Mine'dir. Onu tanısınız Mine adının çok kısa kalacağını, onun yapışkan tekrarcına yetmeyeceğini siz de anlarsınız. Benden sonra herkesin ona Mine Mine diye seslendiğine bakılırsa yanılmamışım. Ne var gene ne istiyorsun demek gelir için ama her zamanki gibi diyemiyorum tabii. Kime sorsa cevabını alabileceği birkaç manasız şey içinmiş beni araması. Aslında biliyorum tabii beni niye aradığını. Mine Mine tam bir ilgi gösterme budalasıdır. Herkesle belli aralarla ilgilenmesi, onları mutlaka arayıp sorması gerektiğini düşünür. Eminim ilkokul arkadaşları bile hala görüşüyordur. Demek sıram gelmişti. Ne zamandır beni aramadığını düşünüp çok ayıp oldu kadına diye geçirmiştir içinden. Olmaz olmaz bana hiç ayıp olmaz. Sen rahatına bak diyesim geliyor. Mine Mine'nin dahi sandığı çok münasebetsiz bir kocası vardır. Geçinebildiği bütün insanları küçük görüp geçinemedikleriyle de sürekli kavga çıkarmaya bakar. Mine Mine geçimsiz kocalarının dünyayla aralarını düzeltmeyi kendi vazife bilmiş, hayat hamaratı kadınlardandır. Bunlar kocalarının yalnızca eşleri değil, aynı zamanda onların sosyal ilişkiler uzmanıdırlar. Mine Mine'nin dahi olduğu için uyumsuzluk sorunları çektiğini sandığı kocasına, herkesten anlayış ve sabır bekleyen o talepkar havası sinir bozucudur. Bizimkinin huyunu biliyorsun diyerek kendi idare etmek zorunda olduğu adama bütün dünyanın da hoşgörü göstermesi gerektiğine yürekten inanır ve onun hep yanlış anlaşıldığını iddia eder. Herkesin yanlış anladığı bir adamı bir tek kendisinin doğru anladığından nasıl bu kadar emin olabiliyor bir insan? Mine Mine'nin kocası artık ortak bir arkadaşımızın evine konuk olarak çağrıldığımız bir akşam yemeğinde onu da görmeye alışık olmadığım bir nezaketle beni bir arkadaşıyla tanıştırdı. Sonradan anlaşıldı. Karı koca adamla aramızı yapmak isterlermiş meğer. Oscar Wilde'ın ünlü deyişiyle her şeyin fiyatını bilip de değerini bilmeyen sinik erkeklerden biri olduğu belliydi adamın. Hani her zevki denediği halde hiçbir zevki olmayan, çok şey görmüş geçirmiş, artık kendine uygun birini bulup durulmak isteyen erkeklerden. Küçümseyici bir alaycılıkla, dünyayı çözmüş atmış bakışlarla her şeye tepeden bakıyordu. Neden bizim dahinin arkadaşı olduğu anlaşılıyordu tabii. Asıl anlaşılmayan beni neden bu adama uygun gördükleriydi. Ben bu adam için tam bir asla çalınmaması gereken yanlış kapıydım. Kendimi yeterince anlatamıyor muydum insanlara, yoksa evlilik konusunda çok mu çaresiz görünüyordum? Bilemeyeceğim. Arkadaşına ilgi göstermemiş olmamı kendi yenilgisiymiş gibi yaşayan dahi koca akşamın ilerleyen dakikalarında dikenlerini çıkarmaya başladı. Yalnız olmanın normal olmadığını söylemeye çalıştı önce, kibarca yalnızlığın birçok çeşidi olduğunu, bazı evliliklerin insanı yalnızlığından kurtarmadığını hatırlattım. Bununla yetinmedi. Hayat arkadaşı üzerine sıkıcı bir söyleme girişti. Anlattıkları karşısında kayıtsızdım, onu kışkırtmış olmalı ki bu kez de canımı acıtacağını düşündüğü konulara daldı. Belli ki bir yaşı geçmiş bekar kadınlarla gay erkeklerin yakın arkadaşlıklarında her iki tarafın da ailelerini uyandırdıkları hayal kırıklığı bağının önemine dikkat çekmeye çalışıyor. Daha doğrusu benim kimi arkadaşlıklarımı ima ederek düpedüz laf çarpıyor, benimle kavga çıkartmak istiyordu. Sonunda bana, Nermin sizin eşcinsel olmayan normal erkek arkadaşınız var mı? Diye sordu. Adamın niyetini anladığımdan hiç istifimi bozmadım. Sakin sakin elmamı soymaya devam ettim. O an Greta Garbo bile benim yanımda fazla Akdenizli kalırdı. Kendini bu konuları tartışmak için uygun bir partner olarak görmediğimi, bunun için kusura bakmamasını, yalnız küçük bir nokta olarak karşı cinsel erkeklerin hışırlıklarının bunda bir payı olup olmadığını kendisine sorması gerektiğini söyleyip kenara çekildi. Gecenin gerisinde oturduğu yerde içinde kalmış dökemediği kurtlarıyla kıvranırken ben ev sahibinin zengin CD koleksiyonunun başında müzik dinlemeyi yeğledim. Gerçek sadistler, mazohistler öyle istiyor diye onları kırpaçlamazlar. Uzak uzak müzik dinlerler. Mine mine o akşam bir tatsızlık çıkacak diye o kadar çok dudaklarını kemirmişti ki eminim uzun süre öpüşememiştir. Tahmin edilebileceği gibi Mine Mine'nin ertesi günkü telefonu kocasını yanlış anladığım üzerineydi. Bazı kadınların kocalarını fazlasıyla hak ettiklerini düşünürüm. Bıraksam bugün de uzun uzun anlatacaktı Mine Mine'nin en kısa zamanda görüşme taleplerini, en kısa tarafına olumsuz olarak yanıtlayıp yeniden odama döndüm. Nedense bugün ne giyeceğim konusunda kararsızlık çekiyordum. Bu kararsız hali bana Tude'den geçmiş olabilir miydi acaba? Ben kendimi hiçbir şeyin içinde beğenmeyip bir giyip bir çıkarırken içeride sürekli telefonlar çalıyordu ve Tude tarafından çağrılmadığıma bakılırsa hiçbiri bana değildi. Sonuncu telefona çağrıldıysam da gene ona gelmiş bir telefonun parçası olarak anneannesinin doktoru benimle görüşmek istiyordu. Anladığım kadarıyla kadın gene teknik ayrıntılarını anlamadığım bir çadır sorunu nedeniyle doktorları canından bezdirmiş, doktorlar da söz geçirilebilen bir yakını sandıkları için beni arama ihtiyacı hissetmişlerdi. Ne gaflet, doktorların çaresizliğini anlayabiliyordum ama budalalıklarına kızdım doğrusu. O kadına söz geçirilebilen değil herhangi bir insan, herhangi bir canlı türünün dünyada yaşıyor olabileceğini nasıl düşünebiliyorlardı? Yine de iyilik dolu temiz kalbim bir çözüm önermeden edemedi. Anneanneyi diyalize bağlar gibi bir telefon aletine bağlasanız olmaz mı? Dedim. Anladığım kadarıyla o kadının herhangi bir oksijen tüpüne ya da serum şişesine değil, doğrudan bir telefon aletine bağlanmaya ihtiyacı var. Bu sözüme kahkahalarla gülen doktoru, muhabbetim iyice sarmış olmalı ki lafı uzatıyor, onu güldürecek birkaç şey daha söyleyeyim diye anneannenin aksiliklerine ait örnekler verip duruyordu. Ay Naim gibi bir şey bu dedim içimden, iki çift yeni espri duyacağım diye yapmayacağı şey yok. Zaten kendimi uzun süredir tek başıma bir stand-up komedi gibi hissediyordum ama seyirci ya da dinleyici istemiyordum. Doktorun hevesini kursağında bırakıp telefonu kapattım. Konuşmam bittiğinde Tude az önce kıstığı televizyon sesini yeniden açıyor. Gene burnuna kadar sokulmuş televizyonun. Bir insan bir cümleyi 4 gün içinde yüzlerce kez kurmaz ki. Gözün bozulacak Tude. Geri çekiliyormuş gibi yapıyor. Sen çok başkasın biliyor musun? Bu da sesi yükselen televizyondan gelen bir cümle. Sen çok başkasın biliyor musun? Der bazı erkekler, bazı kadınlara, şimdi televizyondaki manasız filmde olduğu gibi. Ekrandaki başka olan kadına bakıyorum, adamın söylediğine inanıyor. Alçak gönüllü görünmeye çalışarak başını öne eğiyor. Oysa pencereyi açsam bu kadın gibi 10 tanesi de yüz yüze geleceğim. Varsın inansın canım, bana ne? İçeri geçiyorum. Oysa tuzağı kendinden kurup çalışan bir cümledir bu. Her kadın kendisinin çok başka olduğuna ve diğer kadınlara benzemediğine inanır. Bunu nihayet bir erkeğin görmüş olması bile dile getirmesi hoşuna gider. Ben senin bildiğin kızlardan değilim lafı durduk yerde çıkmamıştır. Bunu söyleyen bütün kızlar aslında bildiğimiz kızlardır ve bilmediğimiz kızlardan olduklarını sanmamızı isterler. Bu yüzden sen çok başkasın biliyor musun sözü bütün kadın kulaklarına hoş gelir. Ancak çeşitli olasılıkların çoğalttığı sorular ve durumlar barındıran sinsi bir tuzak çalışmaya başlar bu sözün içinde. Bir sahiden çok başka bir kadın olmadığınız halde kendinizi öyle sanıyor, kendisi hakkında yanılıyor olmayasınız. Bir erkeğin erken yaşta öğrendiği hazır kalıp tavlama cümlesidir bu. Denemiş, işe yaradığını görmüştür. Böyle bakıldığında ne siz başkasınızdır ne de o. Siz bildiğimiz kadınlardansınızdır, o da bildiğimiz erkeklerden. Sizi birbirinize yakınlaştıran da bunun tersini savunmanın sıradanlığıdır aslında. 2. Siz sahiden başka bir kadınsınızdır, kimselere benzemeyen bir kadın. Ama o, bunu anlamaktan aciz bir erkek olduğu halde, bu tür kalıp tavlama cümlelerinin işe yaradığını bildiği için sizi böyle kandırmış olabilir. Çünkü sahiden başka olan kadınları tanıyacak erkeklerin de bir başka olması gerekmez mi? Siz kendisinin başkalığından emin olduğunuz kadar ondan da emin misiniz? Bunu bir an önce öğrenmenizde yarar var. 3. şık ideal şıktır. Siz başka bir kadınsınızdır, o da başka bir erkek. Günün birinde bir mucize eseri karşılaşmışsınızdır. Peki bu mutlu tesadüfün gerçekleşme olasılığı milyonda kaçtır sanıyorsunuz? Bence burada kendinize sormanız gereken, niye kendinizi o milyonda bire layık şanslı kişi olarak gördünüzdür? Şu kibar istatistikleri bir kenara bırakırsak siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Her yılbaşı milli piyango bileti kaç kişiye çıkıyor hiç düşündünüz mü? Gönlünüze göre bir kadın ya da bir erkeğin büyük ikramiyeden daha kolay bulunduğunu kim söyledi size? Hayat birbirinden acı ve katı gerçeklerle dolu ama bir de benden duymalısınız. Bütün hayatları en fazla amorti biletlerle geçmiş insanlar daha gerçekçi hayatlarla yetinmek zorundadırlar. Klişe mi istiyorsunuz? Buyurun. Beni kimse anlamıyor. Bu kibarca bunu sana söylediğime göre sen anlıyorsun demeye gelir. Bir erkek o ana kadar beni kimse çözemez, sen de çözememişsin dememişse eğer hazırlanın bunu der. Böyle gizem, ulaşılmazlık vaat eden şaşalı klişeler kadınları kendi güçlerini sınayabilecekleri bir yarışa davet eder. Zor görünen erkeklerin kadın tavlama yöntemidir bu. Bütün bunlara bakma sen. Ben burada zirvede yalnızım, yapayalnız. Beni kimse anlamıyor numarasını da unutmamak gerekir. Karşısındaki ise o erkeği anlayan kadın bir tek kendi olabileceğine daha baştan inanmaya hazırdır. Kimselerin anlamadığı ama hayran olduğu zirvedeki adamı anlayabilen tek kadın olma rolü yeterince heyecan ve gurur vericidir. Hiçbir kadın bu rolü geri çevirmek istemez. Biz kadınların hayattaki en büyük yanlışıdır bu. Diğer kadınlarda olmayıp da bir tek bizde olduğuna inandığımız o belirsiz şey olan sonsuz inancımız. Ay biri söylesin bana, sen de olup da başka hiçbir kadında olmayan ne var? Sen niye o kadar başka oluyorsun? Erkekleri anlamaya gelince erkekler anlaşılmaktan değil, anlaşılmamaktan hoşlanırlar. Onların gözünde anlaşılır olmak, ele geçirilmiş olmak demektir. Bugüne kadar hiçbir kadının onları anlamamış olması, kendi haklarında kurdukları o derinlik felsefesine, o yalnızlık mitolojisine, o yarısı gölgede kalmış loş erkek profiline pek uygundur ve öyle kalmasını isterler. Kadınlarda bir ısrar, bir kıyamet, ille de erkeğimi anlayacağım diye anlayacaksın da ne olacak? Çekişmek, inatlaşmak, zıtlaşmak dururken, erkekler tavlar, kadınlar ele geçirir. Sahip olunmuş bir kadın, kaderi gereği teslimiyet gününün gelmiş olduğunu kabullenir yalnızca. Ama erkek ele geçirildiğinde bütün kaleleri düşmüş hisseder. Esir düşmüş bir komutan gibi yaşar ilişkisini. Unutmayın, bütün esirler günün birinde efendilerinden intikam alırlar. Kadınların kocalarından alacakları intikam ya nafakadır ya da kocaların ölüp arkalarında bıraktıkları emekli maaşı. Dünya kocasını bıraktığı emekli maaşıyla geçinen kadınlarla dolu. Siz hiç karısının bıraktığı emekli maaşıyla geçinen koca gördünüz mü? Kadın erkek ilişkisinin emekli maaşı kuyruğuna kadar uzaması halinde hiçbir romantik yanı kalmıyor. Bu kadar laf bana şu Amerika'da pek yaygın olan kadın erkek ilişkileri üzerine akıl fikir verici kitaplardan yazma düşüncesi ilham veriyor. Böyle bir kitabı evde kalmış biri olarak benim yazmam çok hoş olur doğrusu. Bir gardırop dolusu giysiyle verdiği mücadele sonunda Audrey Hepburn'un Tiffany'de kahvaltıda giydiği 60'ların tipik havasını yansıtan siyah elbiseyi giymeye karar veriyorum. Siyah uzun eldivenler de olmayıversin. Salona giyinmiş olarak dönerken kulağıma Tiffany mücevherlerim olmadığı için ortası beyaz taşlı klipsi küpelerimi takıyorum. Ekrandaki adam kadına, biliyor musun beni kimse çözemedi bugüne kadar diyor. Sen de çözemezsin. Ben dememiş miydim diye sevinemiyorum. Çünkü kendini ekrana iyice kaptırmış Tude'nin yüzünde adama beni bekle. Sen daha kadın görmemişsin der gibi iddialı bir hava var. Bu dizi en az 1,5 kuşak daha sürer demek. Yeniden yatak odama dönüyor, sabah uyandığımdan beri yapmak isteyip de geri durduğum şeyi yapıyor, başucumdaki komedinin üzerinde duran, zamanın kahverengisini iyice yanıklaştırdığı deri kaplı defteri kararlı bir hareketle çantamın içine yerleştiriyorum. Sinan'ın artık onu okuma zamanının geldiğini düşünüyorum. 29. ayrımın sonu, sayfa 375.